Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için. Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, günümüzde geleneksel çocuk oyunlarımızı yaşatmak adına yapılan çalışmaları ve Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'ni merak ediyorsanız eğer, detayları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi Zeynep Safiye Baki'den alacağız. Hemen sonrasında Göç Yolları köşemizde sizlerle birlikte olacağız. İstanbul Ayvan Saray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte olacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eleştiri konusu olmamak için dikkat etmesi gereken hususları konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Slow and
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi Zeynep Safiye Baki Hanımefendi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Herkese merhaba öncelikle.
Çok teşekkür ediyoruz. Demek ki çocuk oyunları ile ilgilenenler böyle o geleneksel durumlarla ve hani o içimizdeki o sıcak çocuksu ruhla ilgilenenler böylesine sıcak görünümü, sıcak anlıyor. Siz de öylesiniz gerçekten. Tekrar hoş geldiniz.
Çok teşekkürler.
Şimdi geleneksel çocuk oyunları dedik ya, biz biliyoruz çok şükür. İyi ki de biliyoruz ama ne yazık ki bizim çocuklarımız bunları çok fazla bilmiyor. Bir geleneksel çocuk oyunu nedir? Kavramsal olarak isterseniz başlayalım. Bunu bir sevgili çocuklarımıza dinletelim, hatırlatalım, öğretelim. Sonrasında da hangi oyunları oynadık biz? Biraz dinleyip kıskansınlar bence.
Evet, aslında tam da dediğiniz yerde yola çıkıyoruz biz. Yani bugün nasıl yaşatmak için neler yapmamız gerekiyordan yola çıkıyoruz. Ama oyun her yaşta. Yani geleneksel çocuk oyunları diyoruz ama bugün biz bile aslında o çocuk oyunlarını oynamaktan keyif alıyoruz. Çünkü oyun belki de şöyle söyleyebiliriz. Yani kuramsal olarak tabii ki oyunun kültürden önce olduğu söyleniyor aslında. Çünkü hayvanlar da oyun oynuyor. Oyun içgüdüsel. Yani biz oyunu aslında oyun olduğu için oynuyoruz. Öncelikle belki bunu
söyleyebiliriz. Eğlenceli olduğu için.
Evet, evet. Yani eğlenceye dayanıyor, yarışmaya dayanıyor, tekrara dayanıyor ve geleneksel oyunlar da aslında böyle. Yani tekrara dayanıyor, geçmişle bugünü buluşturuyor, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar geliyor. Yani geleneksel oyun dediğimizde aslında geçmişte oynanan oyunlar aklımıza geliyor, hepimizin öyle aklımıza geliyor. Ama o oyunlar bugün de devam ediyor. Yani geleneksel oyun diyoruz ama bunları yaşatmak için, bugüne aktarmak için aslında o kuşaklar arası iletişimi sağlayıp bugüne getirmek için biz bir oyunlarla ilgileniyoruz. Öyle söyleyebiliriz belki. Ve geleneksel oyunlar bizim için gerçekten çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü kültürümüz için, kimliğimiz için, yani çocukluktan başlayıp belki de yani zamanı geliyor dede anneanne olup torunlarımızı oynatmaya başlıyoruz ama her zaman oynuyoruz.
Evet, en basitinden hani küçük çocuklara yapılan en küçük ve en tatlı oyun hangisidir? Bir şey saklarsınız, avucunuzu açarsınız, içinden misket çıkar, ne bileyim bir küçük oyuncak çıkar ve çocuk nasıl sevinir? Yani hatta şaşırırsınız, yani ben sadece elimi açtım ve kapadım, sen neden bu kadar sevindin? Çocuk ruhu böyle bir şey herhalde, bu kadar saf, bu kadar temiz ve aslında bu kadar bizden bir şey.
Evet, yani mesela eğitim anlamında da yani duygusal gelişimine nasıl etki ettiği, dil gelişimine, psikososyal gelişimine pek çok aslında unsura etkisi var bunun çocukluk döneminden itibaren. Ama biz geleneksel oyun anlamında baktığımızda bizim için en önemli şey kültür aktarımını sağlıyoruz. Yani biz farkında olsak da olmasak da aslında gelecek nesille de bir şekilde iletişim kuruyoruz. Ve o kültür aktarımını, kimlik aktarımını sağlıyoruz. Yani çocuk evet belki seviniyor, fark etmiyor. Yani oynarken aslında kendisine nasıl bir katkı sağladığının çoğu zaman farkında değil. Yani pek çok çocuk oyun oynarken bunu fark etmiyor. Ama çok büyük katkıları var. Bunları hani tabii ki akademik anlamda biz bunları da araştırıyoruz. Bunları da temel alarak nasıl bugün yaşatabilirize bakıyoruz. Bu yüzden bir araştırma merkezimiz var. Ankara Hacı Bayram Veli Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi. O merkeze bağlı iki tane müzemiz var. Ve geleneksel oyunları bugüne nasıl aktarabiliriz? Çünkü bugün artık yani bir yandan da tabii takım oyunları ve ekran oyunları geliyor. Yani bilgisayar oyunları da artık çok hayatımızda.
Evet.
Teknolojiye de dur diyemeyeceğimize göre hani birlikte bunları nasıl sürdürülebilir bir hale getiririz? Gündelik hayatımıza nasıl aktarırız? Bunlara bakıyoruz. Bunlarla ilgileniyoruz.
Peki bu mümkün mü gerçekten? Geleneksel bir oyunu bilgisayar oyunuyla harmanlayıp çocuğa bu şekilde sunmak mümkün olabiliyor mu?
Yani elbette ki mümkün olabiliyor. Yani bu anlamda bizim kültürel animasyon tasarımı gibi derslerimiz var. Türk Halk Bilimi bölümünde okuyan öğrencilerimize belki buradan gerçi tercih dönemlerini şu anda atlattık ama belki bir dahaki tercih dönemlerinde bir alan da oluşturabiliriz. Hani şu an bizi dinleyen dinleyicilerimize de bir alan önermiş olabiliriz. Kültürel animasyon tasarımı gibi derslerimiz var. Burada biraz daha geleneksel oyunları ya da geleneksel çocuk oyunları dersimiz var. Bunları bir arada ele aldığımızda aslında teknolojik olarak bunların nasıl uygulayabileceğimizin örneklerini de gösteriyoruz. Ama burada çocuğa çok fazla hani bunu uygulatabilirlik çok önemli. Yani bunu oynamalısın diyerek oynatmaktan ziyade onun dikkatini ve heyecanını çekecek bir oyun tasarlamak önemli.
Onu direkt oyunun içine çekmeliyiz.
Evet,
yoksa
evet.
Hani hadi sen şimdi bunun başına otur.
Evet. Yani sen geleneğimizi öğren diye oturtmak.
Evet. Öyle bir şey Zaten çocuk yapmaz ki. Çünkü o ona bir ders gibi gelir, bir ödev gibi gelir. Geleneksel çocuk oyunları dedik, hani programın başında biraz anlatalım da kıskansınlar dedik ya, nelerdi onlar? Benim aklıma gelenler pek çok şey var ama siz tabii tamamen işin içindesiniz. Lütfen siz anlatın. Örneğin çocuklar size geldiğinde onlara hangi oyunları daha çok öğretmeyi tercih ediyorsunuz?
Yani öğretmekten ziyade inanın biz onların deneyimlemesini istiyoruz.
Birlikte
Evet,
oynuyorsunuz
birlikte
onlarla.
oynuyoruz. Oyuna başlamadan mutlaka ebe seçimi yapıyoruz. Yani sayışmaca dediğimiz ebe seçimini. Çünkü onların dil gelişimi açısından çok önemli ve artık bilmiyorlar. Yani sayışmaca dediğimizde akıllarına gelmiyor. Yani ebeyi nasıl seçersiniz dediğimizde duraksıyorlar. Çünkü gerçekten artık ekran karşısında yetişiyor çocuklarımız ne yazık ki. Mesela işte dokuz taş oynuyoruz, üç taş oynuyoruz, yakan top oynuyoruz, ip atlama oynuyoruz. Yani ip atlarken de yine o oyunun içinde kullanılan tekerlemelere öncelik veriyoruz. Mendil kapmaca, menekşe, mangala, yani bu Türk zeka oyunumuz olan mangala ya da yine masa oyunlarımız olan beş taş, üç taş gibi oyunları ya da işte kale gibi çember çeviriyoruz, topaç çeviriyoruz, aşık atıyoruz. Benimle aşık atamazsın nereden geliyor onu gösteriyoruz. İşte koz oyunumuz var. Mesela kozlarımızı paylaşmak dediğimizde koz oyunundan geldiğini pek çok kişi bilmiyor aslında.
O zaman madem o noktaya değindin, şöyle çok küçük anlatmanızı rica
Evet.
etsem.
Yani eski dönemlerde cevize koz diyoruz ve koz oyunu cevizle oynanan bir oyun. Misket gibi. Misketin önceki dönemlerde oynanan şekli gibi oynanıyor ve aslında kozlarımızı paylaşmaktan koz oyunundan. Ceviz, evet. Yani
Cevizlerini mi
o hani oynadığımızda en çok misketik alan genelde oyunu kazanır ya. Pek çok farklı şekli vardır misket oyununun
paylaşıyor?
ama
Evet.
hadi bakalım kozlarımızı paylaşalım. Yine aşık atmak gibi. Benimle aşık atamazsın gibi. Aslında aşık, misket ve koz oyunu birbiriyle çok ilişkili. Biz de onları zaten bir arada gösteriyoruz çocuklara. Eskiden işte aşık atılıyordu. Koz oynanıyordu. Bugün misket oynuyoruz. Bugün işte pek çok onun çeşidi üretiliyor. Ya da işte mesela bugün Beyblade dediğimiz bir oyuncak var ve çocuklar çok seviyorlar. Ya da stres çarkı dediğimiz oyuncağı da çok seviyorlar. Ama mesela fırfır oyuncağımız var. Bunu
Bunu
çocuklarımız
bilmiyorlar.
bilmiyorlar.
Evet.
Onları yapıyoruz. Yani çocuklarla birlikte diyoruz ki fırfır oyuncak bu şekilde yapılır, bu şekilde çevrilir. Birlikte bir arada bunları yapıyoruz. Bu şekilde yaşatmaya çalışıyoruz aslında. Belki birazdan yine değiniriz bunlara. Ama atölyelerle birlikte bunları yapıyoruz. Çember çeviriyoruz. Burada şu da çok önemli. Yani artık biz kent ortamında gerçekten çocuklarla oynayabileceğimiz alanları kaybetmeye başladık. Yani artık parklar aynı. Çocuklar tamamen aynı şeyleri görüyorlar. Ama bir yandan da artık Ankara'da yaşadığımız için mutlaka fark etmişsinizdir. Alışveriş merkezlerinde şöyle şeyler oluşmaya
Aktivite
başladı.
alanları
Evet,
küçük.
evet. Ve orada da işte geleneksel oyunlarımızı oynayalım.
Hadi bakalım
Evet.
diye bir öğretmeye
Evet.
telaşı.
Ama oysa ki yani bahçemizde, yeşil alanımızda biz bunları çok rahat tasarlayabiliriz. Ya da yani mesela işte bir seksek çizip bunun bir de tabii bizim için çeşitliliği de önemli. Yani sekseyi oynuyoruz birlikte çocuklarımızla ama sülenkeyi bilmiyorlar. O da farklı bir çizim şekliyle aslında oynanıyor. Ha, seksek var ama
Bu arada
sülenke de
sülenkeyi
var.
ben de bilmiyormuşum. Şimdi onu fark ettim. O nasıl bir oyun? Onu da rica edeyim çok kısa
O
anlatmanızı.
da seksek gibi bir oyun aslında ama çizgileri biraz daha farklı. En sona yuvarlak bir çizgi çekebiliyoruz. Yani sürmekten geliyor aslında. Taşı ayağımızı kaldırmadan ilerletmeye çalışıyoruz. Hani
Yok onu
seksekteki gibi değil.
oynuyormuşum ben ama adının o olduğunu
Evet,
bilmiyormuşum. Tamam,
muhtemelen.
şimdi oldu.
Evet, yani bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Yani o alan yaratmaya çalışıyoruz aslında çocuklar için. O gündelik hayatlarına nasıl aktarabilirler bunları? O alanı yaratmaya çalışıyoruz. Yani eve gittiklerinde hala sokaktaki arkadaşlarıyla bu oyunları nasıl oynayabilirler? Biraz da onları göstermeye çalışıyoruz aslında çocuklara.
Evet, her şeyi aslında hani yapıyoruz yapıyoruz dediniz ya, her şeyi biz yapıyoruz. Yani çocuğu o bilgisayarın başına da aslında biz oturtuyoruz. Çocuğu sokağa da biz çıkarıyoruz. Yani biz aslında istiyoruz ki çocuğumuz aman sokağa çıkmasın, gözümüzün önünde olsun. Bilgisayarın başında ama ne yapayım canım, en azından gözümün önünde. Şimdi ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Özellikle yaz günlerinde okul tatile girdiğinde sabahleyin sokağa çıkardık ve hani çok şükür şanslı bir çocukluk geçirdim. Lojman bünyesinde hani anne babalar da birbirini tanıyor. Çocukların hepsi birbirini tanıyor. Sabahtan akşama kadar dışarıda oynarmışım. Şimdi kendi şu andaki çocuklara bakıyorum. Hangi çocuğu sabahtan akşama dışarıda oynar şekilde görebiliyoruz ki? Bunların hepsi ne yazık ki işte etkiliyor o oyunları oynayamadıkları için. Biz çocuklar aman gözümüzün önünde dursun diye onları masanın başına oturttuğumuz için. Demek ki aslında en büyük görev anne babalara düşüyor.
Yani tabii burada anne babaları da anlamamız gerekiyor gerçekten. Yani hani biz artık çocukları sokağa çıkartıp başlarında beklemeden ne yazık ki vakit geçirmelerini sağlayamıyoruz. Ama onun yanında da yani artık çocuklarımız gerçekten obezite çok arttı. İşte sosyalleşme problemleri arttı, iletişim kurma problemleri arttı. Yani
Dil becerileri bozulmaya
evet,
başladı
evet.
çocukların.
Ya bunlar için de gerçekten aslında belki farkında değiliz ama oyun çok önemli bir yerde duruyor. Yani çocuk oyun oynarsa siz bugün onları hala o anlarınızı heyecanla
Evet.
hatırlayabiliyorsunuz. Biz de yani sabah uyuyamazdık ki yarın sabah tekrar arkadaşlarımızla nasıl yenecek miyiz? Hangi oyunu oynayacağız diye kim gelecek diye heyecan duyardık. Yani oyun arkadaşı diye bir kavram vardı. Oyun mekanı diye bir kavram vardı. Oyun zamanı vardı. Ama şimdi tabii ekran oyunlarıyla birlikte artık oyunlar zamansız, oyunlar mekansız. Oyun arkadaşını tanımıyor bile. Yani görmüyor bile. Kiminle oynadığını bilmiyor bile. O yüzden biraz daha geleneksel oyunları yaşatmaya çalışıyoruz.
Evet. O zaman o yaşatmaya çalışma kısmına biraz girelim. Neler yapılabilir? Bunu hem üniversite bünyesinde sizler neler yapıyorsunuz, hem de anne babalar, öğretmenler, okullarda neler yapabilir?
Yani ben Türkiye'de ve gerçekten hani Türk kültüründe bu bilincin tekrar oluşmaya başladığına inanıyorum. Gerçekten inanıyorum buna. Ve biz artık yani farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. En başta Türk toplumunda yani Türkiye'de bu farkındalığı ya da gerçekten geleneğimize farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Önemine farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Ve bu artık bize dönüşlerini sağlamaya başladı. Yani okullar böyle etkinlikler düzenliyorlar. Bizden destek almak istiyorlar. Bu arada gerçekten destek almayan dağılmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık. Çünkü farkındalık yaratmak çok önemli. Yani aslında bunun önemini göstermek çok önemli. Bu yapılan işin önemini göstermek önemli. Bir yandan da yaşatırken canlı bir şekilde yani deneyimleyerek o oyunu oynaması aslında tam olarak bizim kavramımızda yaşatma. Çünkü hadi bakalım biz bunları alalım, koruyalım dediğimizde aslında onu korumuş ya da yaşatmış
Olmuyoruz.
olmuyoruz. Yani biz bu oyunları derleyebiliriz. Derleme ve araştırma bizim
Ayrı bir
alanlarımızdan
boyut.
bir
Tabii.
tanesi. Bunu zaten yapıyoruz.
Evet.
Ama onun yanında onları yeniden canlandırmak için, unutulan oyunlarımızı yeniden canlandırmak için ya da onların oynanabilir hale gelmesi için alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu alanlardan biri de yine araştırma merkezimize bağlı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne bağlı iki tane müzemiz var. Bunlardan biri 2005 yılında kurulan, şu anda da Gazi Üniversitesi'nin rektörlüğünün altında yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi. Diğeri de daha çok uygulamaya dayalı kurulan, 2013 yılında kurulan Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi. O da hamam önünde yer alıyor yine. Müzelerimizde tamamen geleneksel çocuk oyunlarını oynatıyoruz. Orada gerçekten çocukların heyecanla oraya gelebileceği alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yine oyuncak atölyelerimiz var. Geleneksel oyuncak atölyelerimiz var. Özellikle çocukların yani sürdürülebilir kalkınma da bizim için çok önemli. Yani atık malzemeden nasıl kendi oyuncağını üretir? Çünkü artık oyuncaklar da yani popülerleşiyor, tüketiyoruz ve bitiyor. Ama çocuk kendi oyuncağını nasıl üretir? Onu nasıl değerli kılar? Çünkü her zaman insanın yaptığı gerçekten kendi için daha değerlidir,
Tabii
daha
o
önemlidir.
öyle olmaz olur mu? Çocukken o bebeklerimize az mı elbise kıyafet diktik? Onlar daha kıymetliydi. Çünkü zaten bebek alındığında bir kıyafetle gelirdi. Ama onun çeşit çeşit kıyafetin olmasını hep biz sağlardık. Kendi üretmek gerçekten çok kıymetli.
Yani bu şekilde ailelerin de bir arada vakit geçirebileceği. Yani bizim için bu da çok önemli. Yani annesiyle babasıyla bir arada oynayabileceği oyun alanları yaratmaya çalışıyoruz. O sırada ister istemez hani o kültür aktarımını da sağlamış oluyoruz. Yani kültürü de yaşatmış oluyoruz. Çünkü biz aslında çok da fazla festivale katılıyoruz. Yani alandayız. Tamamen alandayız. Yani evet akademik çalışıyoruz. Teorik bilgilere sahibiz. Ama onun yanında bizim için uygulama da çok önemli. Teorik ve uygulamayı bir arada sürdürmeye çalışıyoruz. Müzeler burada çok önemli bir noktada duruyor. Ama onun yanında da öğrencilerimizle birlikte festivallere katılıyoruz. Ve öğrencilerimiz de gerçekten deneyim kazanıyorlar bu anlamda. Ve festivallerde gördüğümüz şeylerden biri de şu. Evet anne baba oyunu biliyor ya da anneanne de oyunu biliyor ama çocukla hiç oynamamış. Çocuk oyunu hiç bilmiyor. Dolayısıyla o zaman istiyoruz ki tamam biz size bu oyunu oynatırız. Biz hiç önemli değil. Zaten bunun için buradayız. Ama bir de siz anlatın. Yani bir de sizin iletişim kurun. Evet. Sonra çocuk. Hep birlikte oynamaya başlıyoruz. Ve gerçekten hani böyle alanımızda 3 saat kalan, çocuklar gitmek istemediği için 5 saat kalan aileler oluyor.
Evet, tahmin edebiliyorum.
Yani alanlarda genelde 50'ye yakın oyun götürüyoruz. Yani dönüşümlü olarak oyunlar oynuyoruz. Masa oyunlarımız oluyor. Alanda oynanabilirse teneke gibi gerçekten konserve kutularından eskiden oynanan oyunları canlandırıyoruz. Bu oyunlara yer veriyoruz. Yani dönüşümlü olarak çocuk bütün oyunları oynadığında zaten 3-5 saat alanımızda kalmış oluyor. Bu anlamda belki bu Ham'da düzenlediğimiz 28-30 Haziran'da
Almanya'da.
Evet, Almanya'nın Ham kentinde düzenlediğimiz bir festivalimiz vardı. Avrupa Spor ve Kültür Festivali. Ve beklemediğimiz yoğunlukta bir katılım gerçekleşti.
Ne zaman olmuştu?
28-30 Haziran'daydı.
Haziran'da kaçırmışız.
Evet. Ama kaçıranlar için, İstanbul'a gelebilecek olanlar için.
İyi, harika.
Etnospor Kültür Festivalimiz var. Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen. O da Ekim ayının ilk haftasında olacak.
Bu arada detayları hemen alacağım ama Etnospor dediğiniz için çok kısa ondan da bahsetmenizi rica edeyim. Etnospor Konfederasyonu hangi çalışmaları yapıyor bu geleneksel oyunlar anlamında?
Evet. Etnospor, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nda aslında dünya genelinde çalışan ve geleneksel sporların ve oyunların yaşatılması için kurulan bir konfederasyon. Konfederasyonun pek çok federasyon olarak üyesi var. Geleneksel sporların ve hani oyunların yaşatılması için çalışıyor. İşte güreş gibi, atlı okçuluk gibi, yaya okçuluğu gibi pek çok geleneksel sporun ama aynı zamanda da geleneksel oyunların, çocuk oyunları da bunlara dahil olmak üzere bu geleneksel sporların ve oyunların yaşatılması için çalışan bir konfederasyon.
Siz de aynı zamanda üyesisiniz.
Evet, ben de konfederasyonun yönetim kurulu üyelerinden biriyim. O yüzden orada da aslında çok aktif olarak çalışıyoruz. Ve yine orada Azerbaycan'ın Gence kentinde gerçekleşen yine bir milli yayla festivali vardı. Bundan iki hafta önce kadar oraya da katıldık. Yine orada da geleneksel oyunlar ve geleneksel sporlarla ilgili etkinlikler vardı. Yani pek çok festivalimiz oluyor ama şu an önümüzde dinleyicilerimizin de katılabileceği İstanbul'da gerçekten bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz ve tamamen ücretsiz bir etkinlik olan Etnospor Kültür Festivalimiz var Ekim ayının ilk haftasında. Bütün dinleyicilerimizi oraya hem çocuk oyunlarını oynamaya hem de geleneksel sporları deneyimlemeye ve kültürü gerçekten deneyimlemeye bekliyoruz.
Tarihi de tam söyleyelim.
2-6 Ekim yerine. Gibi. Evet, muhtemelen yani duyuruları zaten yapılacaktır. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın bir alanında olması planlanıyor. Daha önce 2 yıl Yenikapı'da, bir yılda ilk yılında Küçükçekmece'de olmuştu. Daha sonra 2 yıl Yenikapı'da gerçekleştirdik. Şimdi de İstanbul Atatürk Havalimanı'nın bir alanında gerçekleştirmeyi planlıyoruz Ekim ayının ilk haftasında.
Evet, İstanbul'da olanlar gerçekten mutlaka katılsınlar. Şimdi İstanbul'a hani gelemeyecek olanlar, yurt dışında yaşayan kıymetli vatandaşlarımız, onlar da çok isterler. Onlar için neler yapabiliriz?
Onlar için de şöyle örnek verebilirim. Yani oradaki vatandaşlarımızla iletişim halindeyiz. Yani mesela biz orada festivalden sonra bütün geleneksel oyunlarla ilgili malzemeleri alanda bıraktık. Ve orada mesela ailelerle çalışan
Almanya'daki festival
evet,
diyorsunuz.
Evet evet. Yani dedik ki gerçekten biz bunları götürmeye hani hiç istemeyiz. Siz bunlarla yeter ki oynayın. Hem alanda mesela mangala gibi oyunlar dağıttık. Yine Dünya Etnospor Konfederasyonu da yurt dışı Türkler
ve akraba topluluklar,
evet, akraba başkanlığı. Topluluklar başkanlığının düzenlediği bir etkinlikti zaten. Orada mangala dağıttık bütün katılımcılara ve orada geleneksel oyunlarla ilgili neler yapılabileceğini anlattık, aktardık. Ve orada bazı oluşumlar ortaya çıktı aslında. Mesela ailelerle ve çocuklarla çalışan işte psikolog şeyimiz vardı, arkadaşımız oldu daha sonra arkadaşımız. Dedi ki işte mesela çuval yarışı yaptırıyorduk. Biz dedi hani çuvalları bize verirseniz ben bunu ailelerle birlikte oynatırım. Çok sevinirim. Neden vermeyelim dedik. Tabii ki çuvallar sizin olsun. Aşıkları, misketleri, her şeyi dağıttık. Ve şu an hani birazcık daha iletişime geçmeye başladı insanlar bizimle gerçekten. Ve yine hani tekrar söylüyorum, müzeye, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'ne, Ankara Hacı Bayram Veli, işte üniversite Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümüne bir şekilde hani ulaşabilirlerse ya da size. Biz her türlü bilgi desteğini, teorik bilgiyi zaten veririz. Ama bunu nasıl uygulayabileceklerini, nasıl aktarabileceklerini. Şu anda muhtemelen aileler de bizi dinliyor, öğretmenler de dinliyor. Her türlü yardıma, her türlü desteğe de bu anlamda açığız.
Açıkçak. Bundan evet. Daha güzel olamaz. Aslında yurt dışındaki görev yapan örneğin büyükelçilikler, eğitim alanında eğitim koordinatörleri, onlarla da iletişime geçirip doğrudan doğruya o yurt dışındaki çocuklarımızın okuduğu okullarda da bu tür etkinlikler düzenlenebilir.
Çok, düzenledik. Çok ondan da örnek verebilirim hatta. Azerbaycan'da evet Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde bir aslında şey daha başında panel yani sabah panel gerçekleştirdik. Öğleden sonra da oradaki Atatürk Lisesi'nde ilk öğretim öğrencilerinin de olduğu, ortaokul öğrencilerinin de olduğu okulda geleneksel oyunlarımızı oynattık. Ve gerçekten yani çocuklar o kadar keyif alıyorlar ki ben de onlarla oynuyorum. Öğrencilerimiz de oynuyor. Bu şekilde etkinlikler de yapıyoruz. Yani bu işbirliklerine de açığız her anlamda. Yani bir iki öğrencimize destek verebiliriz, biz destek verebiliriz. Ya da Yunus Emre Enstitüleriyle ilişki kurabilirlerse bu şekilde etkinlikler belki sağlayabiliriz. O yüzden belki buna da örnek vermiş bir fikir oluşturmuş olabiliriz.
Evet, oyun evrensel. Eminim ki oradaki çocuklar yalnızca Türk çocukları değildir.
Tabii. Almanya'da özellikle Ham'da Alman çocuklarıyla birlikte de oynadık.
Çünkü oyun evrensel, adı belki değişiyor ülkelere göre ya da oynama tarzı, stili değişiyor ama değil mi? Oyunun aslında içeriği, özü değişmiyor.
Tabii değişmiyor.
Var mı öyle verebileceğiniz küçük bir örnek?
Yani mesela kale oyununu verebilirim. Aslında taşlarla oynanan yani çimenlik bir alana, toprak bir alana taşların iki taraflı dizilmesiyle oynanan ve birazcık topla vurmaya dayalı. O arada tabii taşla vuruluyor ama biz şu anda onu birazcık daha güncelledik. Çocuklara zararsız hale getirdiğimiz için topla oynanan bir oyun ve karşılıklı iki takımın birbirinin kalelerini devirmesine dayanıyor. Yani taşlarını devirmesine
aslında
dayanıyor.
Aslında kukalı saklambaca benziyor sanki.
Evet.
Biraz değil mi? Taşları üst üste dizer, topla vurur, devirir.
Evet. Dalia, dokuz taş, tombiliç adını verdiğimiz.
Tombik.
Evet. Pek çok ismi de var aslında. Evet. O oyuna da benziyor ama karşılıklı taşların dizilmesiyle yani dik bir şekilde dizilmesine dayanıyor.
Domino gibi belki biraz.
Gibi. Evet ama
hepsi
çok büyük.
Hepsi bir arada.
Evet. Mesela Avrupa'da parklarda hala yetişkinler bunları kendi aralarında oynuyorlar.
Evet.
Gibi pek çok örnek verebiliriz bununla ilgili.
Oyun hem evrensel hem yaş dinlemiyor. Çocuk
kesinlikle.
Olsun, büyük olsun yeter ki oyun olsun.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
çok
için. Çok keyifli dakikalar geçirdik kendi adımıza. Çünkü hani oyun deyince bizim de hemen kanımız kaynamaya başlıyor. Çocukluk geliyor insanın aklına ama çocukluk gelmesine gerek yok. Biz şu anda da oynayabiliriz çocuklarımızla bu oyunları. O aynı keyif almaya devam edebiliriz. Zaten davetini değerli konuğumuz yaptı. Siz de eğer vaktiniz olur, uygun düşerse mutlaka festivallere katılın diyelim kıymetli dinleyicilerimize. Size de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ağzınıza, yüreğinize sağlık, emeklerinize sağlık öncelikle.
Ben çok teşekkür ederim programa davet ettiğiniz için. Dinleyicilerimize de bizi dinlediği için teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi Zeynep Safiye Baki stüdyo konuğumuzu geleneksel çocuk oyunlarını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Benim içimde hayat kolay değil elbet. Çekilmeden çilesi, dertler bitmiyor. Her çıkmazın sonunda bir ışık vardır ancak. Gözlerim karanlığa alıştı görmüyor. Nasıl sevdiysem seni, unuttu herkes beni. Hayat böyle beklemiyor düşeni. Kim verdiyse bu derdi, gelsin çeksin kendi. Ağlamaya alıştım, yüzüm gülmüyor. Düşünmeden incin. Benim içimde hayat kolay değil elbet. Çekilmeden çilesi, dertler bitmiyor. Her çıkmazın sonunda bir ışık vardır ancak. Gözlerim karanlığa alıştı görmüyor. Nasıl sevdiysem seni, unuttu herkes beni. Hayat böyle beklemiyor düşeni. Kim verdiyse bu derdi, gelsin çeksin kendi. Ağlamaya alıştım, yüzüm gülmüyor. Düşünmeden incinmeyi sevmeliyim. Yarın var mı bugünden belli mi? Alıştım ateşlere.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün yurt dışında toplum içinde eleştiri konusu olmamak için nasıl davranılması gerekiyor diye soracağız size. Madem eleştiri kavramından bahsettik, bu eleştiri yurt dışında nasıl vuku buluyor? Hangi konular eleştiri unsuru oluyor değerli hocam?
Şimdi tabii göç olgusu enteresan bir olgu. İnsanlar tanımadıkları, bilmedikleri yabancı bir kültür çevresine gidip, sosyal çevreye gidip orada yaşamaya başlıyorlar. Göçmenler için bu kolay bir şey değil. Bu göçmenler için kolay olmadığı kadar bu göçmenleri kabul eden ülkelerin toplumları için de zor bir olgu. Yani bakıyorsunuz hiç tanımadığınız insanlar hiç davranışlarıyla, kültürleriyle, davranış biçimleriyle farklı olan insanlar gelip sizinle aynı mekanda, aynı yerde, aynı iş yerinde, aynı okulda birlikte oluyorlar. Şimdi bunun tabii bir takım yani işte sıkıntıları yok değil. Bunu söylemek mümkün değil. Yani hangi ülke olursa olsun, yani göç konusunda çok uzun deneyimi olan ülkelerde dahi, hı hı, yabancıya karşı genellikle böyle bir önce
ön yargı
hı hı, belki tam olarak ön yargı değil de hani bir bekleyip görme, yani ne yapacak bakalım, hani bir tereddüt ortaya çıkıyor. Bu tereddütü körükleyici davranışlarla haliyle bu sefer de işte eleştirilerin de ortaya çıkmasına yol açıyorsunuz. Şimdi bu kaçınılmaz, yani bu kabul etmek lazım. Hani şimdi bir köy toplumunu düşünelim. O köy toplumunda insanlar birbirlerini tanıyorlar. Bütün komşular birbirleriyle haşır neşir olmuş. Yıllardır birlikteler, birbirlerinin ismini biliyorlar falan. Ondan sonra birdenbire birisi geliyor, yabancı birisi. Ona karşı böyle bir takım işte yani böyle bir yabancılaşma, bir uzaklaşma, böyle birdenbire onu kabul etmeme
belki
falan.
Belki dışlamaya kadar varıyor.
Dışlamaya kadar da varabiliyor. Hı-hı. Tabii o dışlamayı sağlayan da yine o yabancının tavırları, davranışları, hı-hı, olabilir büyük ölçüde. Şimdi bu kolay bir olgu değil, dediğim gibi, yani göç olgusu genelde böyle insanların birbirine yabancı olan kültürlerin bir araya gelmesiyle yaşanan bir olgu. Hı hı. Şimdi bakıyoruz bizim vatandaşlarımıza, tabii ta 60'lı yılların başından itibaren Avrupa'da yaşıyorlar ve büyük ölçüde aslında yaşadıkları ülkenin ülkelerin, yani sadece Almanya değil diğerleri de dahil olmak üzere, bunların normlarına, adetlerine, örflerine falan genellikle saygılılar yani. Bu şekilde olmasa zaten bu göç macerası bu kadar uzun sürmezdi yani. Hı. Aslında göç macerası olmaktan çıkmıştır artık. Sınır ötesi topluluklar oluştu. Dolayısıyla o ülkelerde yaşayan, yerleşik hale gelmiş olan vatandaşlarımız veyahut da işte soydaşlarımız diyelim, hani başka o gibi bulundukları ülkenin vatandaşlığına geçenleri de sayarsak, yani Türkiye kökenli Türklerin yaşadığı ülkeler bunlar. Bu ülkelerde haliyle yani bugüne kadar aslında kendilerini kabul ettirdiler büyük ölçüde. Büyük ölçüde kabul ettirdiler. Büyük ölçüde oradaki örflere, adetlere uydular. Dolayısıyla göze batmadılar. Hı hı. Mümkün olduğu kadar göze batmamak da aslında önemli. Hele şu günümüze getirecek olursak, günümüzde özellikle popülizmin, ırkçılığın, hatta ırkçı şiddetin dört nala geliştiği bir çağdayız. Yani bu çağda göze batmamanın çok da önemli olduğu kanaati ortaya çıkıyor. Şimdi göze şöyle batılabilir. Belli değerlerinizde, o topluma kattığınız değerlerle, işte yetişmişliklerinizle, işte başarılarınızla o zaman göze batabilirsiniz. Evet. Ama olumsuz manada, yani günlük hayatta mümkün olduğu kadar size yönelebilecek eleştirilere yol açabilecek davranışlardan kaçınmanızda büyük fayda var. Şimdi son zamanlarda özellikle Almanya'da bir konu çok basında, yani Alman medyasında söz edilir oldu. Bu da bizim vatandaşlarımız işte Türkiye'de olduğu gibi düğün alayları düzenliyorlar. Otomobillere biniyorlar, işte kornalar çalarak, genellikle de Türk bayraklarıyla, hı hı, gösteri, mitinge gidermiş gibi. Ondan sonra bakıyorsunuz otoyollarda yolu kesiyorlar. Hatta hiç tasvip etmediğimiz bir şey çıkarıp, işte herhalde kuru sıkı olduğunu düşündüğüm silahlarla, tabancalarla havaya ateş ediyorlar falan. Bu Alman medyasında ve Alman toplumunda son derece tepkilere sebebiyet veriyor. Şimdi bu tepkilere sebebiyet verdirmemek lazım. Yani şu anda, hele şu hassas dönemlerde diyelim ki, bu ne zaman biteceği belli de değil. Yani giderek o ülkelerde popülizmin, ırkçılığın geliştiğini söylüyoruz. Bunu takip ediyoruz ve maalesef nahoş hadiseler oluyor. Mesela bir hafta içerisinde Almanya'da 7 camiye, 7 günde 7 camiye saldırı oldu. Yani bu inanılmaz bir şeydir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. İşte Molotov kokteyli atıyorlar, geliyorlar, Kur'an-ı Kerim'i yırtıyorlar, tuvalete atıyorlar falan. Yani böyle bu tür hadiseler var. Bu hadiselerin bilincinde olarak bugüne kadar nasıl davrandıysa vatandaşlarımız, o eleştirileri, o böyle çoğu zaman haksız eleştirileri üzerlerine çekmeyecek şekilde davranmalılar diye düşünürüm ben. Yani bunu derken tabii kendi kültürümüzden, kendi işte halimizden, tavrımızdan vazgeçme anlamında söylemiyorum. Zaten bizim kültürümüzde böyle kimseyi rahatsız etmek yoktur, evet, yani.
Bir rahatsızlık var mı? Silahdan bahsediniz.
Özellikle silah konusu son derece yanlış. Evet. Son derece bu bir güç gösterisi değil. Neticede iki insan evleniyor yani. Bir yuva kurulacaktır falan. Orada tutup da havaya ateş etmek. Burada da biliyorsunuz, Türkiye'de de çok eleştiriyoruz bunu. Hani böyle zaman zaman maalesef hayatını kaybedenler oluyor, evet, bu tabancalardan falan çıkan kurşunlarla. Şimdi bunu olduğu gibi, yani burada hoşlanmadığımız bir adet demeyeyim ama bir davranış biçimini, böyle adet olmaz aslında, alıp götürüp de Avrupa'nın ortasında da uygulamaya kalkarsanız bu yani fayda getirecek bir şey değil. Yani kimse size bak ne kadar iyi yapıyorlar bunlar, böyle yaptılar.
Düğünleri demek ne kadar eğlenceli,
ne kadar eğlenceli diye düşünmüyor. Yani şimdi demeyecek. Polis müdahale ediyor falan. Yani emniyet güçleri müdahale ediyor. İnsanlar mağdur oluyor belki bu arada. Yani kendileri de mağdur oluyorlar. Onun için bunlardan kaçınmak lazım. Daha buna benzer birçok hadiseler. Bu en belki aşırısıdır yani, bu düğün alayı meselesi. Yani toplumun içerisinde, çünkü bizim vatandaşlarımız başlangıçtan itibaren, ilk giden işçilerimizden itibaren bir kere her şeyden önce efendilikleriyle, çalışkanlıklarıyla falan temayüz etmiştir. Hı hı. Şimdi bunun dışında bir görünüm ortaya çıkarmanın bir manası yok. Sonradan gelen kuşaklar, orada sosyalleşen kuşaklar belki kendi katmanlarına ve ait oldukları katmanlara, yani o ülkede yaşayan insanların davranış biçimlerine uyan davranışlar sergiliyorlar. Bu da olabilir. Bu da anlayışla karşılanabilir. Sosyolojik bir gerçek yani. Hı hı. Ama bir şeyi unutmamak lazım. Yani neticede bir göçmen toplumunun ya da göçmen kökenli bir toplumun bireyleri onlar. Ve onların yaptıkları bazı belki yanlış anlaşılabilen hareketler, davranışlar maalesef işte bu popülizmi, ırkçılığı da körükleyebiliyor. Hı hı. Bundan kaçınmak lazım. Onun için böyle bir uyarı niyetinde şeklinde anlaşılması gereken bu sözleri söylüyorum ama tekrar edeyim, bizim vatandaşlarımız başlangıçtan itibaren yani suça karışma oranları falan da düşüktür. Mümkün olduğu kadar o ülkeye büyük katkılarda bulunmuşlardır, yaşadıkları ülkeye. Ve davranışları itibariyle de yani dediğim gibi efendilikleriyle temayüz etmiş, çalışkanlıklarıyla falan. İşte bunun dışında bir görünüm ortaya çıkmasına müsaade etmemeleri, hı hı, gerekiyor. Çünkü burada bizim Türkiye'den bakışımızda da en çok önem verdiğimiz konu, bizim vatandaşlarımızın, o kitlelerin, o ülkelerde, Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk'ün güçlü, saygın, ondan sonra içinde yaşadığı ülkeye katkıda bulunduğu gibi Türkiye'ye olan bağlılığını da devam ettiren bireylerden oluşmasıdır. Bizim için bu önemli yani. Evet.
Bildiğimiz kadarıyla madde bağımlılığı konusunda da aslında göç veren ülkeler gittikleri ülkelere göre biraz daha olumlu durumda. Yani Türkiye'den örneğin Almanya'ya giden toplulukları düşündüğümüzde, evet, madde bağımlılığında da yine Türkiye'den gidenler daha az azınlıkta diye düşünüyoruz.
Doğrudur. Bununla ilgili birçok istatistik var esas itibariyle. Fakat yani şunu unutmamak lazım. Şimdi bu belli suç tipleri var. Bunları böyle mesela işte bu Türklerin, bu Sırpların, bu öbürlerinin falan filan diye ayırt etmek doğru değil. Hı hı. Aslında daha bütüncül bir yaklaşımla bir takım sosyolojik realiteler var orta yerde. Yani içinde bulundukları yahut da ait oldukları katmanın davranış biçimleri neyse, toplumsal katman, ona göre davranıyorlar ve orada sosyalleşmiş. Gençler için söylüyorum özellikle. İlk giden kuşaklarımız zaten Türkiye'den sosyalleşmiş olarak gitmişlerdi.
Yaş olarak.
Yaş itibariyle. Yaş, onlar için söz konusu değil ama orada doğup büyüyen çocuklarımız, gençlerimiz. Dolayısıyla yani diyelim ki Almanya, bir Alman genci aynı konumdaki, aynı sosyolojik özellikleri taşıyan bir Alman gencinin davranışından çok farklı davranış sergilemiyor. Ancak dediğim gibi yani biraz daha da dikkatli olmak gerekiyor. Bakınız çok ilginçtir. Birçok yerde yani bu göç olgusuyla ilgili söylenecek çok şey var da bir göçmen yani gittiği ülkede iki misli fazla çalışmak, yani öğrenciyse eğer, hı hı, çok daha başarılı olmak, kendini kabul ettirmek, ondan sonra işte mümkün olduğu kadar toplumda daha fazla yükselebilmek için özel çaba sarf etmek, evet, zorunda. Çünkü kendisinin önüne bir takım engeller çıkacaktır. Daha ilk başta dil engeli çıkıyor. Hadi dil engelini aştınız, onunla bitmiyor. Mesela yıllar evvel, şimdi hala var mı bilmiyorum ama Fransa'da işte sömürgelerden, Afrika'dan, şuradan buradan gelen öğrenciler üniversiteyi bitirdikleri zaman onlara biraz da galiba müsamaha gösteriyorlarmış. Sadece doğuda geçerlidir diye diploma veriyorlar falan. Böyle, hmm, bir ayrımcılık var aslında. Şimdi tabii bunlar belki geride kaldı. Bilmiyorum tam Fransa'daki bu durumu ama yani birçok yerde gerçekten göçmen kökenli olanların çok ciddi çabalar sarf etmesi gerekiyor. Yükselebilmeleri. Ekstra çaba sarf etmeleri gerekiyor. Onun için de dikkat ederseniz mesela dünyada şöyle Nobel alanlara bakıyoruz falan. Bunların çoğu, Nobelcilerin çoğu, Nobel alanların çoğu göçmen kökenlidir. Çünkü herkesten fazla şey yapıyorlar. Şimdi bizim vatandaşlarımız da bulundukları ülkelerde hakikaten ciddi başarılar kazanıyorlar. O çalışkanlıklarıyla, o hırslarıyla, yükselme hırslarıyla. Bunlar olumlu şeyler, bunlar güzel şeyler. Biraz zorluklar yaşıyorlar ama o zorluklara. Şimdi tutup da bu güzel gelişmeyi diyelim. Güzel derken eleştirmek de istiyorum. Fırsat eşitliği olsa da herkes gibi onlar da fazla zorluklarla karşılaşmadan yükselseler ayrı bir konu da. Ama yani sonuç itibariyle işte üniversitelerde başarılı olan, bilim insanlarımız var, iş adamlarımız var, iş hayatında falan. Bunların bu güzel gidişatını işte bir takım yanlışlarla ya da işte tepki uyandırabilecek davranış biçimleriyle gölgelememek lazım. Onu özellikle altını çizerek söylemek istedim.
Evet, normal ilköğretim okullarında da bu tür sorunlarla karşı karşıya kalınabiliyor mu?
Tabii, şimdi daha ilk baştan yani şimdi bu bizim Türkiye'nin aslında çok tanıdık olmadığı bir takım farklı sorunlar. Şimdi Türkiye'de milyonlarca şey var biliyorsunuz, sığınmacı var. Bu sığınmacıların bu Avrupa ülkelerinde küçük yaştaki göçmen kökenlilerin karşılaştıklarından çok daha az sorunla karşılaştıklarını biliyorum ben burada. Yani son zamanlarda bazı tepkiler falan oluşuyor Türkiye'de de ama bu sayının yüksekliğinden ve belli yerlerde yoğunlaşmalarından kaynaklanan bir şey. Yoksa böyle biraz daha gönlü bol insanlarız biz. Bunu kabul etmek lazım. Hakikaten öyle.
Evet.
Şimdi bu farklılık üzerine bina edilen, yani kültürel farklılık üzerine bina edilen yaklaşımlar olduğu zaman siz ne yaparsanız yapın o farklılığı yüzünüze vurmaya başlıyorlar. Bir müddet sonra bunun da bir takım sonuçları ortaya çıkmaya başlıyor. Dışlamalar başlıyor ondan sonra ve maalesef hatta işte terör demeyeyim ama yani en azından şiddet başlıyor. Terör de oldu, gerçi olmadı değil yani, terör de var da. Ama böyle bir dışlamanın getirdiği önemli sonuçlar var. Şimdi bütün bunlarla karşılaşan insanların daha da fazla çalışmaları, daha fazla kendilerini kabul ettirmeye çalışmaları özellikle çok önemli. İşte bu konuda bizim vatandaşlarımız başarılı olmuştur. Yani bunu kabul etmek lazım. Hakikaten öyle. Yani bakıyorsunuz binlerce, on binlerce iş yeri açmışlar. On binlerce insana istihdam sağlamışlar. Mesela çok uzun zaman olmadı yani 15-20 sene evvel. Almanya'da hukuk fakültelerinde okuyan Türk öğrenci çok azdı. Şimdi oralardan mezun oldular. O kadar çok Türk avukat var ki yani. Çünkü bir ihtiyaç da var zaten. Onlara ihtiyaç da var. Doktorlar var, avukatlar var.
Artık siyasete
var.
Girmeye başladılar.
Siyasete girmeye başladılar da siyaset biraz tabii o ayrı bir konu. Onu bir ayrıca konu görüşmemiz lazım.
Konuşalım hocam.
çünkü siyasete girdikten sonra başka denizlere doğru yol açıyorlar. Yelken açıyorlar falan. Bazen beklediklerimizin dışında, beklentilerimizin dışında gelişmelere de maalesef sebebiyet veriyorlar. Özellikle Türkiye ile o yaşadıkları ülkeler arasındaki ilişkiler açısından.
O zaman dediğimiz gibi başka programda
onu bir başka bir programda ele almamız lazım.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bugün yurt dışında toplum içinde eleştiri konusu olmamak için özellikle göçmenlerimizin yurt dışına Türkiye'den giden değerli vatandaşlarımızın nasıl davranmaları gerektiği konusunda birkaç küçük tüyo aldık değerli hocamızdan. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız stüdyo konuğumuzdu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hayatın Sesleri.